Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 24.
Cahit, İlhan'ın ne için geldiğini anlamayarak önce bir garip baktı yüzüne. Başsağlığı dileğinde İstanbul'da ilk karşılaştıkları günkü gibi bir hayli soğuktu davranışı. Neden sonra Emin'le arkadaş olduklarını anımsadı ve yüzünün çizgileri biraz yumuşadı. Hatta ona Sevin'den söz etti. Görmeye giderse kızcağızın memnun olacağını söyledi. Büyük hanım hastanede genç kızın yanındaydı. Küçük Metin'i de cenazeye göndermemişti. Sevin'i görmeye ertesi gün gidebildi İlhan. Daha doğrusu kendisini denemek istemişti. Acaba Sevin'i yarı felçli bir halde yatar görmeyi yüreği kaldıracak mıydı? Cahit o sabah dönmüştü İstanbul'a. Büyük hanım da zorunlu bir takım alışverişleri için Sevin'i yeğeni Küçük Metin'e emanet ederek çıkmıştı. Belki de bu yüzden İlhan'ın ziyaretini Sevin de Metin de sevinçle karşıladı. İlhan'ın getirdiği çiçek odayı dolduran sepetlerin yanında gerçi pek küçük kalmıştı. Ama içtenliği pek belli olduğu için sanki hepsinden çok makbule geçti. Metin de Cahit'in Ankara'ya geleli beri sabah akşam taşıdığı dayanıklı dondurma paketlerinden olduğu kadar değilse bile İlhan'ın getirdiği resimli çocuk dergilerinden pek hoşlandı ve kendisini odadaki kanepeye yüzüstü atarak hemen okumaya başladı. Hastaneye gidinceye kadar Sevin'e ne söyleyeceğini, onunla nasıl konuşacağını kestirebilmiş değildi İlhan. Şimdi bir gün ayağa kalkıp kalkamayacağını bilemediği için yaşama sevincini yitirmiş olarak perişan bir halde hasta yatağında yatmakta olan genç kızla çok değil, 10 gün kadar önce vücutlarının değişik heyecan verici duygularımla titrediğini hissederek dans etmiş oldukları aklına geldikçe bir tuhaf oluyordu. İkisi için de çok zor bir karşılaşmaydı bu. Ama korktuğu olmadı İlhan'ın. Sevin hiç de öyle kendisini umursuzca kapıp koyvermemiş. Bir hasta gibi görünmüyordu. Son derece metindi. İlhan'la İstanbul'da birlikte oldukları saatler boyunca aralarında sanki herhangi bir duygusal titreşim doğmamış gibi konuştu. O sanki hep ağabeyinin en iyi arkadaşı İlhan ağabeydi. Ve bu felaket gününde kardeşini görmeye gelmesi kadar doğal bir şey olamazdı. Henüz olan bitenin tam olarak bilincine varmamış olan Metin de onu, herhalde halasının da daha önce yapmış olduğu açıklama doğrultusunda, babasıyla annesinin yakın dostları olarak karşıladı. Olayla ilgili olarak tek söylediği, "Biliyor musunuz, benim köpeğim de oldu, adı İlayza'ydı," dedi. İlhan için, daha doğrusu hepsi için çok zor olan o koşullarda zaten yapılabilecek, söylenebilecek fazla bir şey yoktu. Dönüş yolunda kendisini Ankara'ya giderken olduğundan çok daha huzursuz hissedişinin nedenlerini bir türlü çözümleyemedi İlhan. Bu öyle bir huzursuzluktu ki Hiram'a da açılamazdı. Üstelik onun çivi çivi çöker felsefesiyle yapabileceği olası bir takım açık saçık şakalar yüzünden fazlasıyla incinebileceğinin de farkındaydı. Bir Rönesans ressamına modellik yaparcasına ipek yatak çarşafını çıplak bacakların arasına kıstırarak gerine gerine poz veren Nükhet'e bakarken güleceği geliyordu Cahit'in. Bu oda büyük hanımı Sevin'le ikisinin zifaf odası olarak düşünüp düzenlettiği oda. Bu yatak Sevin'in düğün gecesi bekaretini üzerinde Cahit'e sunacağı, bu iş için özel olarak hazırlanmış, yaylarının hiçbir biçimde gıcırdamayacağı, üreticisi tarafından garanti edilmiş yarı ortopedik yatak. Bu çarşaf onun bekaret kanıyla onurlanacağı umulan, salt bu onura göre pembe renklisi seçilmiş olan ipek çarşaf. Ama burada kendisini erkeğin aç gözlü bakışları önünde cömertçe sergileyen o değildi. Sanki asıl görevleri olan ilk gece kullanımından önce üreticilerinin Türk standartlarına uygun olduğunu savundukları bu eşsiz ürünler, tüm özellikleri sanki bir rakip firmaca test edilsin diye Nükhet'in emrine verilmişti. Tabii bir de erkek vardı ortada ama onun kime ait olduğu tartışmalıydı. Standart bir erkek olup olmadığı da öyle. Kendisine sunulan ayrıcalığın bilincindeydi Nüket. Rakip firmaya şans tanımak niyetinde de değildi. Savaşı rakip sahada kabul etmesi de bunu gösteriyordu. Bütün bir gün yataktan hiç çıkmamışlardı. Masanın üzerinde her sevişmeden sonra oburca tüketilen hazır yiyecekler, buzdolabında soğuk içkiler. Acemi bir striptizci gibi bacaklarının arasına sıkıştırdığı ipek çarşafı fırlatıp attı sonunda Nüket. Şimdi gizlenecek hiçbir şeyi yoktu. Zaten herhangi bir şeyi gizleme niyeti de yoktu. Her yanı ter, salya, Bartolome bezi ifrazatı ve mini ıslaklığıyla yapış yapış olan vücudunu etten ve sinirden yapılmış bir rebap gibi gelerek sunuyordu. Cahit'in hala tükenmeyen erkekliğine. Hadi dedi, işte böyle, ben Karola'nın kenarındayken gir içime. Tam o sırada çalmaya başladı telefon hiç susmadan. Erkeğin gücü bütün isteğine karşın dağılan dikkatiyle orantılı olarak sönüyordu. Allah kahretsin diye söylenerek uzandı telefona. Alo, buyurun. Alo, ah evet, siz misiniz doktor? Nüket gözlerinden ağılı bir biber gibi fışkıran öfkeyi gizlemeye çalışmadan izliyordu Cahit'in konuşmasını. Telefonun öbür ucunda Ankara'daki hastanenin başhekimi. Görüntülü bir telefon olsa ne kadar şaşırırdı adam, kim bilir. İlginize çok teşekkür ederim doktor, diyordu Cahit sabırsızca. Erkekliğinin ucunda irileşen kaypak bir ıslaklık. Nüket eliyle vücudunun en saklı yöresini edepsizce işaret ederek onu azdırmaya ve telefon konuşmasını kestirmeye çabalıyordu. Boşuna. Cahit ona bakmıyordu bile. Sağ olun. Sağ olun doktor. Her şey için. Çok teşekkür. Size borcumu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. İstanbul'a beklerim. Elbette. Ankara'ya geldiğimde mutlaka ziyaretinize geleceğim. Telefon kapandı sonunda ama Cahit birden kesilmiş olduğunu fark etti. Artık elinden gelecek bir şey yoktu. Nüket de hemen aynı anda gözlemlemişti bunu. Ne istiyordu bu gerzek senden? Yengemle Sevin bu akşam yola çıkıyormuş, onu haber veriyordu. Biz de artık kalkıp ortalığa biraz çekidüzen versek iyi olur. Daha erken. Cahit yerinden doğrulmuştu bile. Burada buluşmamızı sen istedin. Evdeki herkese bütün gece izin vermeyi de. Kalsalardı da büyük hanımı olan biteni anlatsalardı daha mı iyi olurdu? Tamam, işte ben de onun için artık kalkalım da ortalığa biraz çeki düzen verelim diyorum ya. Nüket bütün keyfi kaçmış bir halde asık bir suratla izliyordu Cahit'in yavaş yavaş giyinişini. O senin sorunun, dedi sonunda. Ben hiçbir şeye elimi sürecek değilim. Kalktı, özellikle sakınmadan gitti, tuvalet masasının karşısına geçip oturdu. Ağır hareketlerle saçını taramaya başladı. Cahit ayaklarına çoraplarına, sırtına fanilesiyle gömleğini geçirmiş, çarşafların arasında kilotunu aramaktaydı. Ne zaman gelir bu tren, dedi Nüket. Saat 9:30'da. Tatil bitti desene. 3 hafta ne çabuk geçti. Artık yüzünü gören cennetlik olur senin. Nedenmiş o? Nüket, Cahit'in Karola'nın ayak ucunda bir örtünün altına gizlenmiş olan kilotunu ayak parmaklarının arasına kıstırarak yakaladı ve ona doğru fırlattı. Boşuna arama, işte burada. Cahit, garip bir utangaçlıkla havada uçan çamaşırını yakaladı. Bir koltuğun arkasına gizlenerek geçirdi ayağına. Nüket, sinsice, öfkelice gülüyordu. İhtiyar cadı geliyor, dedi rujunu dudaklarına bastıra bastıra sürerken. Hanedanın son imparatoriçesi, uğursuz yaratık. 1000 yaşına kadar yaşar o, eminim. Bütün aileyi gömdü, ayağını sıkı tut. Şaşırarak bakıyordu Cahit. Neler söylüyorsun, dedi. Düşmanlığın var zavallı kadıncağıza. Bir yandan da koltuğun üstüne atılmış duran iç çamaşırlarını uzatıyordu genç kadına. Yalan mı, dedi Nüket. Hem kendisi yetmiyormuş gibi bir başka cadıyı da taktı peşine. Bu evin halini görsen artık. Bir tarafta bastonlu cadı, öte tarafta tekerlekli sandalyesiyle hortlak gelin hanım. Yavaş yavaş sinirlendiğini hissediyordu Cahit. keser misin lütfen?" dedi sert bir sesle. Bir yandan da pantolonunun kemerini bağlamaya çalışıyordu. "Bakıyorum daha şimdiden hiçbirine toz kondurmuyorsun." "Bırak Allah aşkına. Sırf yengemin isteğiyle bu evliliğe evet dediğimi bilmiyormuş gibi yapma. Acımasızdır Nüket. Ama bak, olaylar nereye geldi? Sevgili nişanlının tekerlekli sandalyesine binip bir daha çıkmamak üzere geliyor bu eve." Südyenin kopçasını ilikleyemediği için sesi daha da öfkeli çıkmıştı. Kravatını bağlamakta olan Cahit istemeye istemeye yaklaştı, südyenini iliklemesine yardım etti. Nüket söylenmesini sürdürdü. "Düğüne kadar daha çok vakit var. Nasıl olsa bir yolunu bulurum," diye düşünüyordun. "Ama artık çok geç." "Ne yapabilirdim ki? Kız bütün yakınlarını yitirmiş. Canıyla uğraşırken seninle evlenmeyeceğim mi demeliydim?" "Peki şimdi ne olacak? Hastanede yatarken boğazını mı sıksaydım?" Garip bir biçimde güldü Nüket. "Bak, bu hiç de fena fikir değilmiş. Ama o fırsatı da kaçırdın. Daha dur bakalım. Tekerlekli sandalyesinde otururken kimse beni onunla evlenmeye zorlayamaz. İyileşeceğine malum. İkimiz açısından da aslında bu bir güvence." Şaşırmış gibi bakıyordu aynadan ona Nüket. "Bu söylediğine gerçekten inanıyor musun? Yengen olacak ihtiyar cadı asıl bundan sonra zorlayacak seni ve sen gık bile diyemeyeceksin." Cahit karşılık vermemek için kendisini zorluyordu. "Yalan mı?" dedi Nüket. "Onun sana karı bulmak için bir sorunu yok. Senin başının çaresine bakabileceğini biliyor. Nasıl olsa onun bütün düşüncesi Servet'in aile dışına çıkmasını önlemek. Tekerlekli iskemledeki bir kadın sağlam bir kadından daha güçlüdür." Ceketini giymişti bile Cahit. "Ben iniyorum," dedi kuru bir sesle. "Arabada bekliyorum seni. Hazır olunca gelirsin." Yatak odasının kapısını arkasından hızla kapatarak çıktı Nüket. Rengi sapsarı. Aynanın karşısında kala kaldı bir an. Acaba gerçekten fazla mı ileri gitmişti? Kolyesini boynuna geçirdiği sırada gözleri tuvalet masasının üzerine bıraktığından emin olduğu küpelerini aradı. Kocası yüz görünümlülüğü olarak takmıştı o zümrüt küpeleri. Ama işte teki orada duruyor. Öteki teki görünmüyordu. Önce telaşlanmadan eğildi. Tuvalet masasının altına baktı, yoktu. Sonra karavanın altını aradı, yine bulamadı. Acaba yatağa girerken tutkuyla titredikleri sırada küpenin tekini kulağından çıkarmamış olabilir miydi? Yatağı yokladı, çarşafları silkeledi, bulamadı. Sakin bir şekilde düşünmeye çalışıyordu. Bu odaya girerken küpelerin ikisinin de kulağında olduğundan emin miydi? Hayır, hiç de emin değildi. Öyle bir hırsla sarılmışlardı ki birbirlerine, jartiyerini bile ne zaman nasıl çıkardığını anımsamıyordu. Belki de odaya çıkmadan önce arabada öpüşürlerken düşmüştü küpesi. Birden tuhaf bir gülüş belirdi dudaklarının kenarında. Ayağa kalktı, aynada makyajını ve kılığını gözden geçirdi. Gözlerinin altı morarmıştı ama bu mutlu bir morluktu. Gözleriyle son bir kez odayı gözden geçirerek küpesini aradı. Ümidini kesince omuzunu silkerek kendisinde kalan küpe tekini çantasına attı ve odadan çıktı. Gündüzleri çok az oyalanabiliyordu. Metin hiç yanından ayrılmıyordu. Büyük anne hemen her gün uğruyordu. Odası Cahit'in yolladığı çiçeklerle bir serayı andırıyordu. Yalnızlık çekmek şöyle dursun, günlük hastane trafiği dışında ziyaretçi günlerinde fakülte arkadaşları, mahalle arkadaşları ve herhalde Cahit'in Ankara bürosundaki iş arkadaşları, büyükannenin ahbapları ve şöyle böyle tanıdığı ya da hiç tanımadığı akraba kalabalığı onu adeta bunaltıyordu.
Ayrım sonu.